Ayrım 10. 20. Bölüm. Ağzı çöl kurusu, gözleri ufalmış, yüzü nakaflık boksör gibi şiş, "Hay bırakıyı icat edenin" diyerek söylendi. Böyle giderse başının çatlayıp ortadan ikiye ayrılacağını, omuzlarının üzerinde iki yarım kafa taşımak zorunda kalacağını hissediyordu. Duştan yeni çıktığı için cep telefonunu kulağına biraz uzak tuttu. "Ne var?"
"Habideymiş."
"Kaç aylık?"
6 hafta galiba, 1,5 aylık. Ne yapalım?"
"Ne bileyim ben. Çevresindeki bütün erkekleri toplayın. Çocuğun babasını bulun."
"Amirim, istersen bugün izin yap sen."
"Başlatma amirinden. Sana mı soracağım ne zaman izin yapacağımı?" Bir an durdu ve kan beynine sıçradı. "Buranın telefonundan niye aratıyorsun beni?"
Eğer aklından geçen şey yüzündense Harun'u bir temiz dövmesi gerekecekti. Allah'ı var, çam yarması gibi ani, beklenmedik kroşeler çıkarması lazımdı. Yoksa tutar atar.
"Cep telefonu kapalıydı amirim, ne yapayım?"
"Harun, delirtme beni. O zaman niye sen aramıyorsun?"
"Kusura bakma, ben evdeydim. Olayın ne olduğunu tam bilmiyordum."
"Tamam tamam, ben gelirim 1-2 saatte.
Burada ilk defa bütün gece kalmıştı. Çatallı sesiyle "günaydın" deyip kahvaltı masasına oturdu. Çayına tek şeker atıp 1-216 yaktı.
"Kahvaltıdan sonra içseydin."
"Sonra da içerim."
Gönül Behzatçı'daki garipliği sezmiş, geceki hallerinden bunun bir gönül kırıklığı olduğunu da anlamıştı ya, görmüş geçirmiş kadındı. Kendi anlatmadıktan sonra "ne sorsam boş" dedi içinden. Sessizce kahvaltı ettiler.
Harun Bahap Hoca'nın başında gidip gelirken Behzatçı aynalı odanın öbür tarafından seyrediyordu. "Sen mi hamile bıraktın kızı?"
"Hayır, hayır."
Bahap ellerini ovuşturuyor, tedirgince yüzünde gezdiriyordu. Behzatçı gözlerini kapatıp aspirini ağır ağır çiğnedi. Kapı açıldı. Cevdet içeriye bir bardak su ve 2 metre boyunda bir adam getirdi.
"Sen kimsin?"
"Bodyguard'ım."
"Belli oluyor, teras barın mı?"
"Evet."
"Şu adama bir bak bakalım."
Bodyguard aynanın gerisinden Vahap Hoca'ya baktı.
"Kızın atladığı akşam bara geldi mi bu?"
"Bilmiyorum."
"Nasıl bilmiyorsun? Kapıda durmuyor musun sen?"
"Bizim oraya gelenin bini bir para. Hangisinin yüzü aklımda kalsın?"
"Ama o akşam fazla kişi yoktu barda. Yılbaşı ertesi."
Bodyguard ellerini iki yana kepçe gibi açtı.
"Hatırlamıyorum" dedi. "Gelmiştir belki, hatırlamıyorum. Yoksa söylerim, tohumuna para mı saydım? Kim bu lavuk? Devlete karşı yanlış bir hareket yaptıysa isterseniz gördüm diyeyim. İmzalayayım bir kağıt. Yok öyle değilse hatırlamadım, gerek yok yani. Hani masumdur falan, kanına girmeyelim."
"Tamam, bize işimizi öğretme. Şimdi git, ortadan kaybolma ama. Ramazan abiye de söyle o da kaybolmasın, lazımsınız bize."
Bodyguard çıkarken orta yaşlı, göbek salmış kel bir adam girdi içeri.
"Sen kimsin?"
"Mehtap Fantezi'nin sahibiyim."
"Mehtap kim?"
"Mehtap Fantezi Ürünleri, Sex Shop, Adakale Sokak'ta, Meşrutiyet'in arkası."
Behzatçı aralık kapıdan bakan Cevdet'e boş bardağı sallayıp bir bardak su daha istedi.
"Bak bakalım şu adama, sizin dükkana gelen bu mu?"
Adam cama yaklaşıp uzun uzun baktı.
"Niye öyle baktın?"
"Uzak gözlüklerim yanımda değil, karıştırmayayım diye."
"Madem gözün bozuk niye gözlüksüz geliyorsun?"
"Ne yapayım amirim, apar topar getirdi arkadaşlar."
"Hiç mi göremiyorsun?"
"İki adam görüyorum, biri iri yarı galiba, gidip geliyor. İsterseniz eve kadar bir koşu gideyim, alayım gözlüklerimi."
"Evin nerede?"
"Çay yolunda."
"Nasıl koşacaksın lan otobüsün 2 saatte gittiği yolu?"
Behzatçı aynalı teşhis odasının yapıldığı güne sitemeden içten bir uf çekti. Kararsızdı, adamın gözlüklerini getirseler 2 saatten fazla sürerdi. Vahap Hoca'yı ifadesine başvurmak için zoraki bir davete icabet ettirdiklerinden o kadar tutmaları zordu. Dersi falan vardır adamın. Savcıdan gözaltı için izin istemek lazım. Ama hangi sebeple?
"Gir, içeriden bak o zaman."
Cevdet adamı aynalı odaya soktu. Adam Vahap Hoca'ya yaklaştı, eğilip yüzüne baktı. Tekrar Behzatçı'nın yanına geldi.
"Tanıdın mı?"
"Tanıdım, iyi müşterimizdir."
"Ne zamandan beri?"
"Uzun zamandır müşterimiz."
"Neler alır?"
"Suni vajina, geciktirici sprey, deri kelepçe, film, dergi, her çeşitten alır."
"Ne iş yaptığını biliyor musun?"
"Manav esnafıymış, öyle dedi." Manav mı dedin?
Evet, Polatlı'da dükkanı varmış. Yakın olsa gider uğrardık. Sonuçta biz de esnafız.
Behzatçı ikinci bardak suyu içerken, ulan Vahap Hoca dedi içinden, ben sana sorarım. Cebinden Betül'ün resmini çıkarıp Mehtap Fantezi'nin sahibine gösterdi. Şuna bak bakalım, bu kız geldi mi hiç sizin dükkana?
Adam resmin içine düştü. Yakını da mı göremiyorsun?
Yok, yakını biraz görürüm, yani insan gördüğümü tanırım. Ama fotoğrafta zorlanıyorum biraz. Ben dedim arkadaşlara, üst kattan gözlüğümü alayım, dinlemediler. Affedersiniz amirim ama pantolonu giyerken bile yanımda bir memur. Yani ben niye kaçayım? Bizim devlete bugüne kadar ne yanlışımız olmuş? Stopajı, KDV'si, bütün vergileri vaktinde ödüyoruz.
Tamam kardeşim, bırak gevezeliği, resme bak.
Adam resmin göz hizasından yukarı kaldırıp bir de aşağıdan yukarıya alıcı gözüyle baktı.
Evet dedi, hatırlıyorum, birkaç kere geldi. Bizim oraya fazla kadın müşteri gelmez. Oysa çağdaş medeni bir işletmeyiz. Kadınlarla daha çok sipariş üstünden çalışıyoruz. Bu da kapalı bir toplum olmamızdan kaynaklanıyor.
Senin adın ne?
Necmettin. Mehtap Fantezi'nin sahibiyim.
İçinden hay senin mehtaplarını sikeyim dedikten sonra yüksek sesle devam etti. Necmettin. Sadece sorulana cevap ver. Bu kız geldi dedi. Ne zaman geldi? Ne aldı? Ne yaptı?
Birkaç ay oldu. Fazla bir şey almadı. Öyle rafları gezdi. Bir iki film aldı klasiklerden. Fazla satmayan sanatsal erotik. Bir de bol bol broşür aldı gitti.
Allah Allah. Bu işin de mi klasiği sanatsalı var?
Olmaz mı amirim? Emanuel 9,5 hafta 1-2. İstersen sana bir set yapayım müesseseden.
Kalsın. Şimdi iyi düşün bakalım. Bu kızla şu manav esnafı sizin dükkanda karşılaştılar mı? İkisi aynı anda dükkana geldi mi?
Vallahi o kadarını hatırlayamayacağım amirim.
Dükkanda hep sen mi duruyorsun? Bir tezgahtarın falan yok mu?
Yok, hep ben dururum. Bayramlarda bir de pazar günleri kapatırım.
Elin adamına mal emanet edilmez. Bu işler öyle yürümez.
Şimdi diyeceksin ki sen de biraz geri kafalısın. Necmettin, ama ne yapalım? Yetiştiğimiz çevre, sosyal şartlar.
Tamam tamam, şimdi git telefonunu bırak. Aradığım zaman burada olacaksın.
Tamam amirim, teşekkür ederim.
Necmettin'in ardından o da çıktı. Arka arkaya götürdüğü sular bir de akşam alınan rakının etkisiyle küçüklü büyüklü karışık bir hacet ihtiyacı baş göstermişti. Karşıdan elindeki kağıdı sallayarak gelen Eda'yı gördü. Eda yüzündeki garip tebessümle
''Silahın raporu çıkmış amirim'' dedi, ''temiz.''
''Öyledir, öyledir.'' Rapora şöyle bir göz attı. Yapılan balistik incelemesinde herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Tarih, imza, bilmem kim.
Bunun altında Recep'in imzası yok.
Orasını bilemem.
Eda Behzatçı'yı şöyle bir alıcı gözüyle süzdükten sonra ''Bugün çok şıksınız'' dedi. Behzatçı sözdeki imayı sezerek gülümsedi. Buruk bir gülüştü bu. Dünden kalan kıyafetleri ve tıraşlı yüzüyle büroda biraz garip karşılanmış, hatta bazı fısıldaşmalara neden olmuş, buna da çaktırmadan sinirlenmişti. ''Geçip gidecekken bir de hayalet aradı'' dedi Eda. ''Muhsin'in izini yarın bulacakmış.''
''Nasıl yani, bugün ne yapıyormuş?''
''Ben de sordum. Kendisini Muhsin'e götürecek adamın peşindeymiş.''
İyi, telefon kayıtlarından Muhsin'in ev adresini buldunuz değil mi?
Evet.
Tamam, bana adresi getir. Odaya geçin, konuşalım.
Eda bir de dedi.
Yeter, altıma yapacağım denmez ki şimdi bu kıza. Dedi mecburen.
Bir de Nazlı diye bir kızla konuşmuş bizim Selim. Betül'ün arkadaşı. Bir ses kayıt işi varmış ama ne olduğunu bilmiyorum.
Ses kayıt mı? Alıp getirsinler kızı o zaman.
Getirmişler zaten yan odada ama biraz şey...
''Yeter, ney?''
Eda, ''Değil, zurna'' dedi içinden, ''biraz hırçın.''
''Başlatmasın hırçınlığından, geliyorum.''
Eda'nın bir şeyler daha söylemeye hazırlandığını görünce hiç bakmadan hızla yürüdü. Tuvaletin kapısına yapıştı, doluydu. Silahını çıkarıp kapının koluna iki el ateş etti. Anlık bir sıçramayla hayalinde. Koltuğuna oturup ellerini başının arkasında kenetledi. Tavana göz atarken ''Bırakın gitsin'' dedi. Harun dirseğini masaya dayayıp yaklaştı.
''Nasıl yani? Bırakmayalım. Niye bırakıyoruz?''
''Adamı neyle suçlayacağız? Suni vajin aldı diye mi?''
''Amirim yapma, adam elimizde. Belli ki kıza bir şey yapmış. Hadi kendisi aşağıya atmadı diyelim. Başkasını azmettirmiştir.''
Öyledir muhtemelen. Suçlu elde ama kanıt yok. O zaman ne yaparsın? Adamı bırakırsın. Düşersin peşine, seni kanıta götürür. Götürmüyor mu? Takip altında yaşamaktan bıkar, itiraf eder.
Eda önünde kavuşturdu, ellerini açtı. Konuşmaya hazırlandığı belliydi. Bu hocanın belki istihbaratla da bir bağı vardır, araştıralım derim deyince odaya soğuk bir sessizlik çöktü.
Behzatçı, bakın dedi hem babacan ses tonuyla, ikinize de söylüyorum, ne yaparsanız yapın istihbaratın alanına girmeyin. Daha gençsiniz, bu yaştan sicilinizi bozmayın. Bu resim ne oldu?
Harun komünist resul mü diye sordu.
Evet. Okulu aradım, 15 günlük rapor almış, ortada yok. Ama okulun müdürüyle konuştum. İyi bir insan, nerede olduğunu öğrenirsem sizi ararım dedi.
Cevdet odaya uzun boylu, narin yapılı bir kızı sokunca bütün bakışlar ona döndü.
Behzatçı sen kimsin dedi.
Kız cevap vermeyip odadakileri süzdü. En sonunda siz kimsiniz dedi.
Behzatçı ister istemez gülümsedi. Bu kızı Betül'ün süt annesi Hafize'ye gittiği sabahtan hatırlıyordu. Arama izni soran güzel Nazlı.
Ben tanık mıyım yoksa gözaltında mıyım?
Tanıksın, ifadeni alacağız.
Böyle ifade alınmaz. Beni sabahın köründe evimden alıp savcının izni olmadan buraya getiremezsiniz.
Harun ya ne olacak dedi. Devlet mi senin ayağına gelecek?
Devlet kim? Sen misin?
Harun bir an bocaladı. Yardım isteyen gözlerle amirine ve Eda'ya baktı. Onlar da aynı gözlerle Harun'a bakıyordu. En sonunda nereden aklına geldiyse ben devlet değilim dedi. Devleti temsil ediyorum.
Sen kamu görevlisisin. Devleti temsil edemezsin. Devleti Cumhurbaşkanı temsil eder. Yurt dışında da büyükelçiler. Başka kimse devleti temsil edemez.
Ne çok biliyorsun sen ya. Vatandaşlık bilgisi kitabı gibisin.
Nazlı saçlarını savurdu. Yüzü ateş saçıyordu.
Siz alay edin dedi. Alışmışsınız işlerinizi böyle yürütmeye. Ne hukuk tanıyorsunuz ne kitap.
Behzatçı müzmin sancıyı savuşturmak için alnını karışladı. Vücut dilini kullanması gereken zamanlardan birinde olduğunu anladı. Elini göğsüne götürüp açarken bir otur soluk al dedi. Biz burada senin arkadaşın için mesai yapıyoruz. Eda ikili kanepede biraz yana kayıp ona yer gösterdi ama Nazlı oturmadı. Seni ifadene başvurmak üzere buraya davet ettik. Nedir bu ses kayıt işi, anlat bize.
Anlatmıyorum. Sabahın köründe kapıyı yumruklayan silahlı polisler. Böyle davet olmaz. Zaten polisle muhabbet etmeyi sevmem. Karşınızda çocuk yok. Korkmuyorum sizden.
Seni korkutacak bir şey yaptıysak özür dileriz.
Yapamazsınız zaten. Çözmeye çalışıyor gibi görünüyorsunuz ama bu işin arkasından siz çıkarsanız hiç şaşmam.
Harun yerinde doğrulup orada dur bakalım dedi. Ne diyorsun sen?
Nazlı hiç oralı olmadan tekrar Behzatçı'ya döndü.
Göz altında mıyım ben? Şüpheli miyim? Zanlı mıyım? Hangi sıfatla getirdiniz beni buraya?
Cevap alamayıp da odaya bir sessizlik çökünce bağırmayla çığlık karışımı bir ses tonunda sordu.
Neyim ben?
Behzatçı hiçbir şey değilsin dedi. İstediğin zaman gidebilirsin.
Gidiyorum o zaman.
Kapıyı çarpıp çıktı. Cevdet de yağ sabır çekip arkasından çıktı. Harun kalemlikten kalem almış çevirirken al sana bir deli daha dedi. Zaten akıllı adam bulmaz ki bizi.
Delilik yapıyorsa bir sebebi var.
Bakışlar Eda'ya döndü. Neymiş?
Bu kızın babası sendikacıymış. Hangisi bilmiyorum. 1991'de gözaltına alınmış. Bizim birinci şube galiba. Gözaltında intihar etmiş. Şüpheli.
Behzatçı'ya döndü. Bilirsin.
Behzatçı bilirim dedi.
Birinci şubenin namı diğer dalın icraatlarından biriydi. İş mahkemeye basına yansıyınca bir süre konuşulmuş, unutulunca failler yani iş arkadaşları, yanlış hatırlamıyorsa biri de Aybars'tı, hiç ceza almamış hatta terfi etmişlerdi. O yıllarda vakayı adiyedendi bu işler. Neler gördü, neler işitti. Hafize de söylemişti zaten, yetimdir bu kız diye.
Abirim daldın.
Başını kaldırdı. Ne dedin?
Daldın yine.
Yok, bu ses kayıt işi ciddi. Siz karışmayın, ben bu kızla konuşurum. Bunlara alıştırın kendinizi. Kimse öyle höt deyince konuşmuyor artık.
Harun'la Eda kalktı, onlar çıkarken Cevdet girdi.
Yine ne var?
Amirim biri seni görmek istiyor. Kim dersen bilemeyeceğim.
Nasıl yani?
Vallahi ben de sen kimsin dedim. Şule Jale bir ton isim saydı. Biraz kafadan kontak galiba. Eli kolu rahat durmuyor.
Tamam gelsin.
Harun'la Eda soru dolu ve alaycı gözlerle bakarken en son hastanede gördüğü Şule, Jale, Berna ya da Selma onların arasından koşarak geçip odaya daldı. Behzatçı'nın boynuna sarılıp "Kışın en güzel tarafı ne biliyor musun?" dedi. "Mandalina yiyebilmek." 21. Bölüm. Behzatçı boynundaki ellerden kurtuldu. "Geç otur şöyle." Şule, Jale, Berna ya da Selma masanın önündeki derisi çatlak koltuğa otururken biraz küskün, "Dün gece iyi içmişsin, kokusu buraya kadar geliyor," dedi. Dişlerini fırçalayamadığına göre de kim bilir kimin yanında sabahladın. "Dikkat et, belli bir yaştan sonra bu tip bir yaşam..." "Tamam, patavatsızlığı kes, senin adın neydi, Şule mi?"
"Öyle demek istiyorsan..."
"İyi, 8 tane ismi aklımda tutamam, ne işin var burada?"
"Hey, sert dedektif. Bugün Philip Marlowe gibisin."
"O kim?"
"Ha ha!"
Şule'nin yarım kahkahası bir onun içinde çınladı.
"O da aynı soruyu Marcel Proust için sormuş," dedi. "Neyse."
Çantasını hallaç pamuğu gibi atıyor, bir şeyler bulmaya çalışıyordu. En sonunda bir kutu hap çıkardı.
"Her gün tok karnına bir tane."
"O ne?"
"Vitamin. Sesin bugün daha pürüzü çıkıyor, hasta olacaksın."
"Deli misin sen?"
"Bilmiyorum, belki. Yani bazı psikolojik sorunlarım var ama neyse, asıl konuya gireyim, seni meşgul etmeyeyim. Beni öldürecekler, peşime adam taktılar. Buraya gelirken bile takipteydi."
"Kim?"
"Bilmiyorum, bilsen burada ne işin var? Sen şimdi bu kız benimle kafa yapıyor diyeceksin tabii. Ama öyle değil, tehdit mesajı da aldım."
"Nasıl bir mesaj aldım?"
"Net bir mesaj."
Şule bir es verince Behzatçı sözünü kesti. "Niye yalan söylüyorsun?"
"Nereden anladın?"
"Hadi bakalım, çocuk eğlendirmiyoruz burada."
Şule kalktı. "Çok kabasın."
"Evet, öyleyim maalesef." Behzatçı telefonu kaldırdı. "Senin saçma sapan sözlerinle uğraşamam. Görüyorsun, işimiz var."
Şule masadaki çantasını hızla çekip tekrar karıştırdı. Bir mandalina çıkarıp masaya koydu.
"Ben sadece sohbet etmeye gelmiştim," dedi.
"Öyle deseydin o zaman, niye yalan söylüyorsun?"
"Sohbete renk katmak için. Buna yalan denmez. Ama nerede sende o anlayış? Her şeyi o kadar ciddiye alıyorsun ki."
Kriminal laboratuvarın numarasını tuşladı. Şule dışarı çıkmışken dönüp kafasını kapıdan içeri uzattı.
"Yine de sana düşman değilim. Vitaminleri içmeyi unutma."
"Hey, al bu ilacı."
Şule çoktan çıkmıştı.
"Alo Recep."
"Evet."
Vitamin kutusunu elinde evirip çevirdi. "Bu silah raporunda senin imzan yok."
Bir sessizlik oldu.
"Orada mısın?"
"Sesini alamadım. Ha evet, öğleden sonra bir çayını içerim."
Recep'in telefonda konuşmak istemediğini anlayınca, "Tamam, Suluhan'a gel. Dört iyi mi?" dedi.
"İyi."
Telefonu kapatıp vitamin kutusunu paslı çekmecenin içine attı. Mandalina'yı soyarken odanın önünden geçen Cevdet'i görüp seslendi.
"Aykut nerede? Bütün erkekleri topladınız, bir o yok."
"Evine uğradık, yoktu."
"Gel buraya."
Mandalina'nın yarısını Cevdet'e verip diğer yarısını yerken mantar panosunun üstüne tutturulmuş eğreti kağıtlardan Aykut'un telefonunu buldu.
"Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra..."
Arabayı Cebeci Camii'nin arkasında süngü bayırına bırakmış, tanıdık sokaklarda olmanın rahatlığıyla yürüyordu. Elindeki adrese bir daha baktı. Annesi iki sokak ötede oturuyordu. Vakit olursa bir uğramak lazım. Kapıyı tanımadığı genç bir çocuk açtı.
"Yavuz evde yok mu?"
"Kim arıyordu?"
"Polis."
Genç kapıyı bir karış aralık bırakıp içeriye rüzgar gibi seslendi.
"Yavuz! Yavuz!"
Yavuz'un yüzünde ilk dikkatini çeken sol gözünün çevresindeki şişkinlikti. Gözü hemen altına kan oturmuş, çevresi morarmıştı. Yavuz bir an tanımaya çalışan bir ifadeyle Behzatçı'ya baktı. Telsiz cızırtısı üzerine gerekli bağlantıları kurdu.
"Ha, siz miydiniz? Buyurun içeri girin."
Salona geçtiler. Birbirini tutmayan koltuk takımı, üst üste atılmış kıyafetler, küllük olarak da hizmet vermiş bira şişeleri. Tipik bir öğrenci eviydi.
"Yavuz, tanıştırayım," dedi. "Arkadaşım Ömer, aynı okuldan."
"Hangi okul?"
"Siyasal."
"Güzel, yakın yerde ev bulmuşsunuz." Ömer söze girsem mi girmesem mi kararsızlığında, "Bu evi bulana kadar bayağı dolaştık," dedi.
"Hangi bölümdesiniz?"
"Yavuz, ben maliyedeyim, son sınıf. Arkadaş iktisatta."
"Ben de son sınıftayım ama alttan çok dersim var. Bizimki uzayacak herhalde."
Zaten evin pasaklı tipinin de Ömer olduğu anlaşılıyordu. Onlar otururken çay koyma bahanesiyle çıktı. Behzatçı muhabbetin bir sorgu havasında geçmesini istemediğinden kendi hayatından da bir şeyler anlatma ihtiyacı duyup ''Ben bu mahallede büyüdüm'' dedi. ''Bizim ev iki sokak aşağıda.'' ''Öyle mi? Ne güzel, komşuyuz demek.'' ''Yok, annem oturuyor şu an. Ben Dikmen'deyim. Sen niye maliyeye girdin?'' İlk başta babamlar istedi, çiftliğin işleri falan, vergiden, işletmeden anlayan adam lazım diye.
Başka bölüm mü istiyordun?
Yani bölüm denemez, güzel sanatlar falan olurdu belki, resim falan. Ben bir şeyler çizerdim hep, yeteneğim var falan derlerdi, ne yapalım hayatın gerçekleri.
Behzat Ç'nin gözü kapı aralığında duran valizlere takıldı. Yavuz anladı bunu.
Orfadan yeni geldim, cenaze işleri falan.
Anlıyorum, gözüne ne oldu?
Düştüm.
Nerede?
Evde, burada işte. Son günler malum, biraz alkol de aldık.
Neyse, fazla dağıtma kendini. Betül'ün yerine de oku, ailene, milletine faydalı biri ol.
Onun da ilişkiniz nasıldı? Bazı kuzenler vardır, hiç birbirini tanımaz. Ondan sordum. Yani biz beraber büyüdük, beraber çok zaman geçirdik. Her şeyi konuşurduk. Tabii ergenlik çağı gelince biraz uzaklaştığımız oldu. Her şeyi konuşamaz olduk. Bizim orada amca çocuğun da olsa kadınla pek samimi olamazsın. Laf çıkar. Allah'tan bizim ailemiz öyle tutucu değildir. Okumuş adam çok. O yüzden yine konuşur, dertleşirdik hep. Aramızda bir yaş var. Zaten benden sonraki yılda o kazandı Ankara'yı.
Betül'ün hamile olduğunu biliyor muydun?
Yavuz'un gözleri açıldı. Bir süre afallamış bir yüz ifadesiyle baktı. Belki de daha doğmamış bir akrabayı kaybetmenin üzgünlüğüydü bu. Çok kısık hayır diyebildi. Ben şu çayın altına bir bakayım.
Behzatçı otur dedi. Bu mesele ciddi. Biraz seri kanlı olalım. Baştan düşün. Betül'ü tehdit eden kimse var mıydı?
Bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi.
Son dönemde seni tehdit eden biri oldu mu?
Hayır.
Bak. Yavuz'un gözü türlü lekelerin bulunduğu halıdaydı. Bana bak, bana. Bana yalan söyleme. O gözünü kim morarttı?
Kimse, düştüm ben.
Behzatçı bir perde alttan aldı tatlı sert bir ifadeyle.
Korkmana gerek yok dedi. Sizi kim tehdit ediyorsa söyle. Seni koruruz yani elimizden geldiğince. Adamlar kuzenini öldürmüş yahu, biraz erkek ol. Böyle mi öğrettiler sana?
Olsa söylerim, niye söylemeyeyim?
Betül'ün silahı var mıydı?
Bilmiyorum.
22 kalibrelik Beretta, ucunda susturucu için kılavuz açılmış.
Bilmiyorum, silahtan anlamam, hiç elime almadım.
Ömer elinde tepsi ve dumanı tüten çaylarla odaya girdi.
Behzatçı'ya kalktı, bana müsaade, malum yoğunuz dedi.
Bir an tam kapıdan çıkarken mi dönüp söylesem, yoksa şimdi mi diye tarttı kafasında. Kapı girişindeki gazete kağıtlarının üstüne yığılmış, bebek mezarı ebatındaki çizmelerle Yavuz'un ayaklarını karşılaştırdı. Göz kararıyla tutuyordu. Kendisini geçiren Yavuz'un omzuna koydu elini.
Bak evladım dedi, iyi düşün, ben yine uğrarım.
Arabayı süngü bayırından çıkarıp dikim evi kavşağından Cebeci Postanesi tarafına saptı. Kağıda not ettiği adresten Muhsin Süvari'nin oturduğu sokağı buldu. Az biraz onunla da komşu sayılırdı. Apartmanın zillerine göz gezdirdi. Adres doğruydu ama Muhsin Süvari'nin adının yazması gereken 12 numara boş gözüküyordu. Apartman görevlisi Muharrem Kara yazan zile bastı. Otomata basan yoktu. En sonunda zeminin altındaki merdivenlerden çıkan bir adam gözüktü. Giriş kapısını açıp evet dedi.
Muhsin Süvari bu apartmanda mı oturuyor?
Evet.
Nerede şimdi?
Bilmiyorum, bir haftadır yok.
En son ne zaman gördün?
Yılbaşının ertesi. Polis misin amirim?
Nereden anladım?
Adam kapıyı sonuna kadar açıp Behzatçı'yı içeri soktu.
20 yıldır kapıcılık yapıyorum ben, anlarım. Kusura bakma, kapıyı birden açamayız. Satıcısı olur, hırsızı olur. Muhsin'i soruyorsan polislik işim olur mu bilmem. Efendi çocuktu. Her türlü hal hatır sorardı. Bizim oğlanı sağ olsun hastaneye yetiştirdi. Apandisit ameliyatına.
Arabası mı vardı?
Yok, araba onun değilmiş, derneğinmiş.
Ne derneği?
O kadarını bilemeyeceğim. Böyle içinde acayip acayip fırfırlı kağıtlar vardı, duvara yapıştırmalık. Kova vardı, fırça vardı. Onları bagaja koyduk, oğlanı yerleştirdik. O zaman anladım.
Neyi?
Yani bir işler var dedim. Kapıcıysak o kadar da cahil değiliz. Ortanın sonundan bıraktım. Amma velakin iyi çocuktu. Bir anarşistliğini, uğursuzluğunu görmedik.
Oturduğu evin anahtarı var mı?
Yönetici de vardır.
Asansöre binip yöneticinin oturduğu 5. kata çıktılar. Behzat Ç'nin gözü yöneticiyi pek tutmamıştı.
İsterseniz beraber bakalım memur bey.
Önerisini geri çevirdi. Muharrem'le beraber 2. kata indiler. Muharrem kapıyı açtı. Evin bir süredir havalandırılmadığı belli oluyordu. Muharrem 2 oda bir salon evi gezdirirken,
''Görüyorsun derli toplu çocuk'' dedi.
''Abbe velakin ne de olsa bekar evi. Kadın eli değmediği belli oluyor.
İşte burası çalışma odası. Kitapları görüyorsun okumuş adam.''
Odada kitaptan adım atacak yer yoktu. Raflara sığmayanlar yerlere dizilmişti. Muharrem konuşması için soru sormaya gerek bırakmayan adamlardandı.
''Bizim kız İngilizceden kaldı ortanın birinde.'' diye devam etti. ''Kız zorlanınca ona İngilizce öğretti yazın. Ben baştan karşı çıktım. Kız 13'ünde şu an ortanın ikisine gidiyor. Amma velakin bekar adam. İçi temiz olsa da belli olmaz. Nefis bu. O zaman anası da gelsin yanında otursun.'' dedi. ''Hanıma da öğretmiş bir şeyler. Ben tabii bunun üzerine dövmek zorunda kaldım hanımı biraz. Çocuklarla benden gizli dil konuşuyor.''
''Giren çıkan olur muydu?''
''Tabii giren çıkan çok olurdu. Gözümün tutmadığı tipler vardı. Karılar kızlar vardı. Arada Muhsin olduğundan bir şey diyemedik. Yönetici çok kızdı. Orospular geldi fuhuş yapıyorlar diye. Ama yok, fuhuş yoktu. Ben 20 yıllık kapıcıyım. Kim fuhuş yapar, kim zina eyler, kim harama uçkur çözer anlarım. Bunlar o tip değildi.''
Behzatçı Betül'ün fotoğrafını çıkardı. ''Şuna bir bak bakalım, bu kız da gelir miydi?''
''Vallahi çıkaramadım, bir de hanıma sorayım.''
Muharrem fotoğrafı alıp çevik adımlarla evden çıktı. Behzatçı yatak odasına girdi. Arkalıksız bir yatak, bir de kumaştan yapılmış portatif dolap vardı. Dolabı açtı, içinde 3-5 kazak, 1-2 pantolon, 1-2 nevresim takımı ve temiz iç çamaşırları vardı. Yatağın ucuna oturup otel odasına yeni girmiş müşteri gibi yatağın yaylarını kontrol etti. 216'dan ilk nefesini çektiğinde Muharrem dönmüştü.
''Vallahi hanım da çıkaramadı amirim.'' dedi.
Behzatçı külünü silkecek yer ararken, ''Bak Muharrem.'' dedi, ''sen bu çocuk iyidir, hoştur.'' diyorsun ama biz de buraya boşuna gelmedik. Sen anlamışsındır yani. Gördüysen bir yanlışını söyle.
''Vallahi amirim 2 yıldır bu evde oturuyor. Şimdi ne desem bilemiyorum. 3 ay önce bir gece sarhoş geldi. Kaldırıma düştü, sırtladım. Derdi neydi bilmiyorum. Aşık olmuş galiba.''
''Kime aşık olmuş?''
''Bilmiyorum. Ben kendiliğimden tahmin ettim. Fazla soramadım. Bir büyük rakı açtık. Ben de çakır keyfi olduğundan üstelemedim. Bunun dışında bir sarhoşluğunu, ay yaşlığını, içip içip sapıtmalığını görmedik. Bir günde kavga etmiş, dayak yemiş biraz. Karakolluk olmuş herhalde. Öyle geldi, hanımla pansuman yaptık. Demirle vurmuşlar, kafası yarılmış. Biraz kendine gelince dedim, Muhsin iyi ıslatmışlar seni. Bir de sen karşı tarafı gör dedi.
Neden kavga etmişler?
Bilmiyorum, sorduk söylemedi, gençlik işte.
Seni kafalamaya çalıştı mı, örgüt propagandası yaptı mı?
Yok, ara sıra konuşurduk ama örgütçülüğünü görmedik.
Ne konuşurdunuz?
Zamlar olsun, pahalılık olsun, iş göç işte, ekmek derdi. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Sigortasız çalıştırıyorlar seni dedi birkaç sefer. Çıktık yöneticiye, bize faydası oldu.
Sigortalı mı yaptılar?
Yok, 50 lira zam yaptılar, sigortadan vazgeçtik. Bu devirde 50 lira deyip geçme, iyi para. Benim zaten arkam sağlam, kimse çıkaramaz beni buradan. Hep bizim hemşeriler bakar bu mahalleye. Benim sigortam onlar. Yeşil kartım kendiliğinden var zaten.
Son 1 haftadır arayıp soran oldu mu?
Geçen gün geldiler böyle, yine sivil. Onlara da aynısını söyledim. Gelirse haber ver dediler, telefon bıraktılar. Yani bir işler çevirdiyse bilemem. Kız meselesi de olabilir. Ötesini bilemem. Biz bir zararını görmedik, faydasını gördük ailecek. Amma ve lakin bizim için önce devlet gelir. Devlete kafa tutmayacaksın, bu bir. Her işe burnunu sokmayacaksın, bu iki. Ekmek yediğin kaba pislemeyeceksin, bu da 3. Muhsin'e de anlattım bunları ama velakin okumuş adamdır. Ben akıl veremem.
Suluhan şimdi tenhaydı ama bir saat sonra mesai bitiminde iğne atsan yere düşmezdi.
Yeter, beni daha fazla karıştırma bu işe.
Behzatçı tamam dedi, o zaman karıştığın kadarını anlat.
Tepeden aşağıya var gücüyle yanan elektrikli ısıtıcı yüzünden gömleğinin yakasını çekiştirdi. Söz sırasının karşı tarafta olduğunu belli eden bir suskunlukla çayına attığı tek şekeri ağır ağır karıştırdı. Recep silahı biz inceledik deyip çevreye dolu olan bir iki masaya göz gezdirdi. Ama raporu yazan biz değiliz, aldılar elimizden. Neden bilmiyorum. Hani bu silah bilirsin bir ara teşkilatta da kullanılırdı tek tük. Başta ondan şüphelendim. Yani bizim teşkilatın malıdır dedim ama öyle olsa numarası kaydı olur bellidir.
Kayıtsız silahlar da var.
Kayıtsız olsa zaten bize hiç gelmezdi.
Kimin bu silah?
Örgütün.
Kimin?
Bağırma yavaş. Bu kızın karıştığı örgütün silahı. Bak bunların hiçbirini benden duymadın. Sonra tanıklık falan etmem. Önce bir kuyumcu soygununda kullanılmış. 5 yıl önce de bahçeli evlerde bir çatışmada kullanmışlar. Kullanan eleman polisin elinden kaçmış. Baskını yapan bir memuru da bacağından vurmuş. Yani polisin bacağından çıkan kurşun bu silahtan atıldı, buna şüphe yok.
Susturucu?
Susturucu mu?
Evet, silaha takılı bir de susturucu vardı.
O hiç gelmedi elimize.
Nasıl yani geldi? Ben tuttum kaydını, sana verdim.
Karıştırma işte, aldılar elimizden. Beni daha fazla konuşturma.
Recep kalktı, masanın üstüne para bırakmak için davranınca Behzatçı, ben hallederim, koy o parayı cebine dedi.
Recep'in aklı parada değildi. Zaten şu defter sayfası yüzünden yeterince başım belaya girdi dedi. Diken üstünde oturuyorum. Soruşturma ha geldi ha gelecek diye bekliyorum. Hadi eyvallah.
Dur, vurulan polis kim? Kaçan eleman kim? Hangi olay bu?
Recep kıçının kıyısıyla her an kalkacakmış gibi otur. Hiç uğraşma dedi. Adamlar her şeyi göz göre göre yapıyorlar işte. Bir balistik raporu yazmışlar. Altındaki imzaların hiçbiri balistikçi değil. Resmen dalga geçiyorlar. Bir tane yeni mezun savcıyla 2 tane de deli polisle çözülecek iş değil bunlar. Aptal numarası yapmayı bırak. Don Kişot ayağı çekme bana. Adamlar devlet olmuş ya, biz kimiz?